أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما من صباح إلا ملكان يناديان. ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. Böyle bir söz duymadınız zannıyla bir kere daha okuyorum. Ma min sabahin illa melekani yunadiyan veylun lirrical minen nisa ve veylun linnisa minen rical. Ben bu Arapça sözü şöyle Türkçeleştirmeye çalışıyorum. Her sabah, ama hiçbir sabah yok ki hepsinde kesinlikle iki melek şöyle ilan eder, şunu seslenirler, şu gerçeği ortaya koyarlar. Eyvah! Kadınlardan yana erkeklere, eyvah! Erkeklerden yana kadınlara. Yazıklar olsun kadınlar konusunda nice erkeklere, yazıklar olsun erkekler konusunda nice kadınlara. Tabi tercüme edilince benim hadise bakışım da işin içine karıştığından belki bunun bir hadis olduğunu anlatamadım. Ama kaynağını söyleyeyim, oradan bulun, kendiniz okuyun. İbn-i Mace 3999. Bu sözü Peygamberimizden bize nakleden Ebu Said el-Hudri, Allah kendisinden razı olsun, Allah cennet versin ve cennette biz de onlarla beraber olalım. Hatta aklıma geleni açık söyleyeyim, sesli düşüneyim. Hatta cennette yanına oturup sormak gerek. Peygamberim ne demişti? Sen nasıl hatırlamıştın? Acaba kelimesi kelimesine senin hatırladığın gibi miydi, yoksa senden sonrakiler aynı manayı farklı mı ifade etmişler? Çünkü aleyhissalatü vesselamın buna izni olduğunu biliyoruz. Yani hadislerin mana olarak nakledildiği bir gerçek. Peki neden ama kelimesi kelimesine olsaydı, yani Kur'an olsaydı mı demek istiyorsunuz? Yok, Kur'an'ın ne kadar olacağını Allah belirlemiş. Onun dışında peygamberden gelen mesajların tümü de mana ve muhteva olarak aynen muhafaza altına alınmıştır. Ben öyle inanıyorum. Çünkü mesela namazlarda rükûnun var olduğunu, hadi diyelim ki ayetler anlattı. Gerçi şartlı dinlediğimiz için anlıyoruz bence. Çünkü namaz kılın, bir de zekat verin, sonra da rükû edenlerle rükû edin ayetini hatırlayın. Şimdi söyleyin, namazla zekat ayrı ayrı da rükû ile namaz niye ayrı ayrı değil? Eğer şartsız düşüneceksek, eğer peygamberden öğrendiğimiz bir İslam merkezli düşünmeyeceksek Kur'an karşısında, o zaman kendi kendimize yeni bir din çıkar gibi geliyor bana. Mesela ondan dolayı namazlar aslında iki rekattır da, hatta savaşta o bir rekata indirilir diyenler çıkmış. Öyle değil uygulama, ama öyle anlamış adam. Nice bunun pratik örneklerini görürsünüz. Yani peygamber merkezli anlaşılmayan dinin insanları hatta din dışı anlayışlara sevk ettiğine dair nice örnekler. İşte Ebu Said el-Hudri ile inşallah görüşürsek cennette sorsak, bu veya buna yakın ya da bunu anlatan kelimelerle peygamberden duyduğunu söyleyeceğine inandığımdan bunun hadis olduğunu size duyuruyor, ulaştırıyorum. Ma min sabahin illa melekan. Her sabah, bir sabah, diğer sabah, dün ve önceki sabah öyleydi, bugün, yarın, yarından sonraki sabahlar da öyle olacak. Kesinlikle ama mutlaka iki melek yünadiyan, nida ediyorlar, sesleniyorlar, ilan ediyorlar. Sanki bizim dilimizle söylersek, hey duyduk duymadık demeyin, bakın şu gerçeği unutmayın diye bize duyurmaya çalışıyorlar. Sabah iki melek. E ben niye duymadım ya? Onlar melek olduğu için mi, yoksa ben o vakit hep uykuda, hep dalgın, hep gaflette olduğum için mi? O ayrı bir dert değil mi? Sabahın güneş doğma döneminde, biraz öncesi sabah namazı vaktinde, fecirde, biraz daha öncesi imsakta, yani seher vaktinde uyanık olmak, galiba o tür insanların peygamber dedi diye sanki duyarmışçasına duydukları, sanki hemen yanı başlarında seslenilircesine fark ettikleri bir gerçek bu galiba. Hani ihsan tarif ediyordu ya peygamberimiz, sen Allah'ın huzurunda olma bilinciyle yaşa, Müslümanlığını öyle ikame et, öyle ifa et. Evet, sen Allah'ı görmüyorsun ama o seni görüyor. Sen de görürmüşçesine hareket et diyordu. Diyemeyiz ki yani yalancıktan öyle olur mu canım? Görmediğim şeyi ne demek görürmüşçesine hareket edeceğim? Hep öyle olmaz mı yani? İnsanlar bugün müşteri çokça gelecekmişçesine hazırlık etmiyorlar mı? Ya da dünya platformunda kendi programlarını icra ederken bunu temel prensip olarak ortaya koymuyorlar mı? Oysa Allah beni kesinlikle görüyor. Ben de Allah'ın beni gördüğüne kesinlikle inanıyorsam, işte ben de onu görür olarak, ama görmeden ama görürcesine onun huzurunda kul köle olacağım. İşte sanki ona benzer bir gerçeklik olarak karşıma çıkıyor ki iki melek böyle sesleniyor. İsterseniz bugünden deneyin. Seherde kalkın, sahurda isterseniz yiyin, isterseniz oruca niyet edin bundan sonraları için. Sonra sabahı bekleyin, güneş doğma döneminde uyanık olun derken işrak vaktine kadar Allah'ın Resulü ile beraber, Allah'la beraber olma bilincine erin derken işrak vaktinde, işte o duha zamanı, yani biraz daha güneşin şöyle az biraz yükseldiği, biraz daha ışıklarının beyaza çaldığı dönemi bekleyin. O dönem sizin Allah'la beraberliğiniz adına peygamberinizden öğrendiğiniz namazı ikame edin, ne dediğinizi bilerek o ana kadar öğrendiğiniz dini yaşamak manasına bir günün başlangıcı olacak bir namaz kılın. İsterseniz 40 gün sonra bir daha konuşalım. Yoksa sizde mi, yani neredeyse duyduğunuz gibi duymak üzeresiniz. Ne diyormuş o iki melek? Veylün lirrical minen nisa. Veyl olsun, yazıklar olsun, eyvah! Bakın cehennem tehlikesi var ey erkekler, kadınlardan dolayı size. Ve veylün linnisa miner rical. Veyl olsun, yazıklar olsun. Bakın ey kadınlar, erkeklerden dolayı size cehennem tehlikesi var. Yani erkeklere yönelik, erkekler dünyasıyla ilgili yapabileceğiniz, yapmadığınız, yapamayacağınız, yaptığınız, ya da kadınlardan dolayı kadınlara yönelik, kadınlar dünyasıyla ilgili siz ey erkekler yapacağınız, yapmak zorunda olduğunuz ama yapmadığınız, yapmamanız gereken ama yaptığınız nice işlerden dolayı veyl olsun, dikkat edin ha, uyarıyoruz sizi diyorlar. Günün evvelinde, daha sabahın başlangıcında meleklerden böyle bir uyarıyla güne başlayan insanların o gün yanlış yapma şansı daha azdır elbette. Yani kendine çeki düzen vermesi, dikkat etmesi, o dikkatiyle yaşaması, daha ciddi bir hayat programı yaşaması daha bir imkan dahilindedir. Demek ki erkekler ve kadınlar, kadınlar ve erkekler birbirlerinin sınav sorusudur. İmtihanda erkekler için kadınlarla ilgili nice sorular, kadınlarla ilgili erkeklere ait nice sorular gelecektir. İşte bu dünya hayatı, bu bir imtihan hayatıdır. Allah bu imtihan hayatında bütün erkeklere nice imtihan soruları sorarken, belki bunların en önemli noktalarını teşkil eden bölüm, kadınlar bölümü, kadınlar için de en önemli nokta, sorular bölümünde en büyük alan ya da en önemli alan erkekler bölümüdür. Yine İbn-i Mace'de 3988. sırada yer alan Üsame bin Zeyd'den bize nakledilen bir hadis var. مَا أَضَعُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَى. Aynı kelimeler, benzer kelimeler ya da erkek ve kadının birbirine imtihan sorusu olduğu konuyu anlatan bir hadis olunca aklıma geldi, ileteyim dedim. Ben diyor aleyhissalatü vesselam, benden sonrası adına erkekler namı hesabına söylüyorum, kadınlardan daha çetin bir imtihan sorusu bırakmadım. Kadınlar, fitne konusu ama Türkçe'de kullanılan fıskı fücur, haset fesat, fitne fücur manasına değil, imtihan sorusu anlamındadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de fitne kelimesi imtihan sorusu anlamında kullanılır. Bununla ilgili şöyle ayetlerden örnekler sıralayalım. Ama başta Üsame bin Zeyd'in bize naklettiği hadisi bir daha söylüyorum. Ma eda'u ba'di fitneten, ben fitne olarak yani imtihan sorusu olarak, imtihan konumu olarak benden sonrası adına edarra en çetini diye aler rical erkeklere minen nisa kadınları bırakmışım. Yani erkeklerin en çetin imtihanı kadınlardan yana. Fitnenin böyle imtihan sorusu olduğu anlamına geldiğini Kur'an-ı Kerim bize şöyle öğretiyor. Bakın Enfal suresine 28. ayet. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Siz bu ayeti başka bir yerde mi hatırlıyordunuz? Mesela Tevabun suresi olmasın. İşte orada da 15. ayet aynı şeyleri söylüyor. Dikkat edin, iyi bilin. Hem ki bu bilginizle hayatınızı düzenlemek manasına bilin. İlim olarak, eylem haline getireceğiniz bilgi olarak bilin ki gerçekten sizin mallarınız ve evlatlarınız yani çoluk çocuklarınız sizin için bir imtihan konusudur. Sizin imtihanınızın sorularıdır. Zümer suresinin 49. ayetinde ise aynı konu şöyle ifade ediliyor. Ve izâ messel insâne durrun de'ana. ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالْ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ. Gerçi surenin devamında daha önce de böyle diyenler vardı, bunlar da böyle söylüyorlar diye bunun tarih boyunca bir tip insan tarafından söylenilen bir mazeret ya da kendini beğenmişlik ifadesi olduğunu anlıyoruz ama fitne konusunun imtihan konusu olduğunu anlamak için bu kadarını söyleyelim şimdi. Dikkat edin diyor Allah Zümer 49'da. Şu insan oğluna garip, kendisine bir zarar, istemediği bir şey isabet edince, yani imtihan sorusu memnun olmadığı, aa böyle olmasaydı demek durumunda olduğu bir konu olunca, başlar dua ve niyaz etmeye bize. Aman Allah'ım, ya Rabbi, aman ilahım, Allah'ım demeye başlar. Ama ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. Fakat biz o soruyu sürekli başında tutmayız diyor Allah. Nitekim bakın hayata, kısacık ömrünüzde siz de görmüşsünüzdür. İnsanlar nesilden nesile aynı aile, babadan oğuldan toruna aynı insanlar hep fakirlikle ya da hep zenginlikle, hem hastalık hem de yoksullukla, hem de komşu belasıyla ya da hep negatif durumlarla imtihan edilmiyorlar. Bakıyorsunuz bir yönünden öyle, bir başka yönünden farklı bir nimetle imtihan olunduğu gibi bir dönem, 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene ya da bir nesil öyle imtihan olurken daha sonra zarar ortadan kaldırılmış ve kulun istediği nimetlerle imtihan olunmaya başlamıştır. İşte Allah o zararlı dediği kulun, o istemediği konumla imtihan etmeyi bırakıp da nimetler veriverirse ya da o zararı nimete çeviriverirse, o zarar durumu onun nimetine sebep oluverirse, bu sefer başlarmış adam innemâ utîtuhu alâ ilmen indî. Bunu ben becerdim. Eğer bu zarar nimete dönmüşse bu benim bilgimden kaynaklanıyor. Şu benim sahip olduğum hayat bilgisi, piyasa bilgisi, insan bilgisi işte onu bu hale getiriverdi diyormuş. Allah da diyor ki bel hiye fitnetun. Hayır hayır. O sadece bir fitne yani bir imtihandı. Onu bazen öyle imtihan ediyorduk, bazen de böyle. Yani oğlu ölenler, oğlu ölerek imtihana tabi tutulanlar bir vakitler oğlu olarak imtihan olmamışlar mıydı? Malı yangında yananlar bir vakitler mal kazanarak imtihan olmamışlar mıydı? Ya da arabası kaza yapanlar ya da benzer istemediği kaybetmek şeklinde yani dünyalığın kendisinden kaybolması, alınması şeklinde imtihan edilenler bir vakitler verilerek imtihan edilmemişler miydi? Yani matematik öğretmeni hep soruları toplama ve çarpma şeklinde mi sorsun istersiniz? Çıkarma, bölme şeklinde sorular sorulmasın mı? Adamın birinin mezar taşına yazmışlar. hayatı boyunca hep çarptı topladı. Zavallı çıkarmayı bilmezdi, varisler bölmeyle işi tamamladı diye. Yani hep çarpıp toplamış gariban. Hiç böyle doğru dürüst de toplamamış, ondan çarpmış, bundan çarpmış, ne olursa olsun demiş, ille de olsun demiş, toplamış. Sonra hiç çıkarmamış, infak etmemiş, Allah adına vermemiş, tasaddukta bulunmamış, zekat vermemiş, başkalarının da o malda hakkının olduğunu bilememiş, ikram edememiş. Ama ölünce varisler bölmeyle işi tamamlayacaklar tabii, herkes kendine düşeni. Demek ki Allah bir öyle imtihan ediyor, bir de öyle imtihan ediyor. Ama insanlar eğer bunun Allah'ın bir imtihan konusu olduğunu bilmezlerse, ben yaptım, kafamı çalıştırıverdim, alırken kazanacaksın ahbap, nasıl da İstanbul'a gidiverdim, Avrupa'yı buluverdim ya da piyasayı nasıl ayarladım, eliminde parmağının ucunda nasıl çeviriverdim diye kendi bilgilerine dayıyorlar. Oysa Allah diyor ki belhiye fitnetün, yok yok öyle değil, bu bir imtihan konusudur. Allah bazen öyle imtihan eder, bazen öyle. Enbiya suresinin 35. ayeti, küllü nefsin zâikatul mevt ve neblûkum bişşerri vel hayr fitneten ve ileynâ turcaun. Herkes ölecek, bütün insanlar, hatta cinler ve melekler, hayvanlar, hepsi ölecekler. Tamam, bütün varlıklar ölecek. Ey insanlar, siz hepiniz mutlaka öleceksiniz. Peki nedir bu hayat mı diyorsunuz? Sizi şerle ve hayırla imtihan ediyoruz, fitne olarak. Yani istemediğiniz sorular, memnun olacağınız sorular ya da o sorularla cehenneme gitme ve cennete gitme imkanına sahip olduğunuz imtihan konumlarıyla sizi imtihan ediyoruz. Sonunda hepiniz bize döndürüleceksiniz. Şer ve hayrı öyle anladım. Öyle imtihan soruları ki bunlar, mutlak manada öyle oluvermesi şer değil. Kaybeden için şer, kazanan için hayır. Öyle değil mi? Hangi ortam, hangi durumda insanlar hangi soruyla cennet kazanamazlar da, ben inanıyorum ki yeryüzünde hayat bulan Adem oğlu Havva kızı bütün insanlar, Allah'ın kendilerini imtihan konumlarında mutlaka cennet kazanabilir ya da tersine mutlaka cehennemi hak edebilirler. Kendileri kendi irade beyanlarıyla ya cennetten yana ya cehennemden yana olabilirler. Bu bir imtihandır. Sonunda insanlar Allah'ın huzurunda bulunacaklar. Demek ki fitne istenen ve istenmeyen şerlerle imtihanmış. Fitne zarar ve imtihan, nimetle imtihanmış. Fitne mal ve evlatla imtihan demekmiş. Yine aynı surenin 111. ayetinde aynı kelimeyi şöyle görüyoruz. Ve in edri leallehu fitnetun leküm ve metaun ilahin. Size azap gelecek evet, ama gecikiyor biraz. Bu azabın ertelenmesi sizin imtihanınız ya da bir döneme kadar gecikmesi sizin imtihanınızdır. Bir imtihandır bu. Değilse Allah haşa yapamadığından değil, gücü yetmediğinden değil elbette. Kamer suresinin 27. ayetinde ise Allah Semud kavmine gönderilen ayet, alamet ve işaret, o büyük mucize, dişi deve mucizesinden söz ederken onun da fitne olduğunu söylüyor. İnna mursilun naqa fitneten lahum. Biz onlara imtihan olsun diye dişi deve, yani Salih Aleyhisselam'ın devesini gönderdik. Bir de Mümtehane suresinin 5. ayetinde hemen hemen birbirine çok yakın bir kelime değişikliğiyle, iki kelime değişikliğiyle Yunus suresinin 85. ayetinde bu konuda bizim şöyle dua etmemiz öğretiliyor. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vağfir lena Rabbena, ya da Yunus'taki şekliyle Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin. Tabi onun devamı ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin şeklinde. Bu ayetler bizim zalim kavme, kafir olanlara fitne konusu olmamamız, imtihan konusu olmamamız konusunda Allah'a yalvarmamızı öğütlüyor. Ve kafir toplumdan bizi kurtar ya Rabbi diyen bizler, Mümtehane'ye göre de affet, mağfiret et, merhamet et ya Rabbi diye dua etmemizin devamı isteniyor. İmtihan konusu olmamız, yani ya Rabbi Kafirler ve zalimler bize baka baka imtihanı kaybetmesinler. Nedir, Müslüman olacakmışız. Ne olacak Müslüman olunca? İşte bu adamlar Müslüman. Ne olmuş ki onlara? Huzurları, sükunları mı var? Allah'la diyalogları ve kendileri, eşya ile beraberlikleri ve kendilikleri, ihtiyaç anlayışları, insan anlayışları, hani onlar daha mı huzur ve sükun içindeler, nedir onların yaptığı diye bize bakıp bakıp da eğer Müslümanlıktan biz sebebiyle kopuyorlar, korkuyorlarsa, ya Rabbi bizi onlara fitne konusu yapma. Baştan başladınız, Kur'an okuyorsunuz. Yok, siz sondan başlamıştınız değil mi? Tamam, sondan, Nas'tan başladınız, Fatiha'ya kadar Kur'an okuyorsunuz. Hem ki bir grup halinde birlikte okuyorsunuz, ya da siz okuduğunuzu ayan beyan ediyor, tefsirlerden çalışıyor, mealleri hatmediyor, devrediyorsunuz. Ama sizin çocuklarınıza düşündüğünüz düğün modeliyle diğerleri farklı değilse, siz de ekonomik, sosyal, siyasal hayatta sahtekarın teki durumuna düşüyorsanız, siz de sözüne güvenilmez insanlar pozisyonda bir hayat sergiliyorsanız, nedir yapmaya çalıştığınız, nedir sizin haliniz? İşte böyle olmayalım ya Rabbi diye Allah'a dua ediyoruz. Demek ki ma ada'u ba'di fitneten adarra alel rical minen nisa. İbn-i Mace'nin bu 3988 numaralı hadisine göre erkeklerin en büyük, en ciddi, en çetin imtihanları kadınlardan yanadır. Erkeklerin imtihan sorularının en önemli bölümü, en büyük bölümü, en ciddi bölümü, en çetin bölümü, en çetin sorular kadınlardan yana sorulacak sorulardır. Hatta Kenzul Ummal'da 44.504 numaralı hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki heleketir rical hayne taatin nisa. Evet, erkekler eğer kadınların güdümüne girmişlerse, yani kadından herhangi makul, Allah'ın dediği bir mesaj, vahye uygun bir hakikat duyuruldu diye onu dinlememek manasını anlayın isterseniz. Ben onu söylemiyorum. Ama yani itaat makamında, onları itaat eden makamında da kendilerini görürlerse helak olacaklarını beyan ediyor. Şimdi böyle hadisler okununca bakıyorum nice insanlar, hatta dinden, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan haberdar olduğunu zannettiğimiz nice insanlar, kadın deniliverdi mi, erkek kadınla ilgili bir kural konuluverdi mi, kim kime itaat edecek, kim kimi dinleyecek, kim kimden yana olacak deniliverdi mi, sadece kişinin hanımıyla beraberliği anlaşılıyor, öyle mi? Oysa bir aile anlayışı ama bir toplumsal yapı kastedilse daha güzel değil mi? Yani kadın erkeğin hep karısı durumunda mı? Peki öncelikle anası değil mi? Hatta daha sonra kız kardeşi, bir de sırada kızı ve de daha sonra kızı karısı, bir de daha sonra kızı anlamına gelmez mi? Dahası komşu kadınlar, hala ve teyzeler, kız yiyenler, yani nice kadınlar sosyal hayat içinde, ömür içinde, bir hayat içinde karşımıza çıkan, erkek için karşıt cins olarak tarif edebileceğimiz bütün kadınlar, evet kadındır ama bir insan için, bir erkek için kadın denilince önce ve önce, hatta sonrası olmayan önce, işte o anasıdır. Dolayısıyla ben sözün burasında anne, tabi onunla birlik babayla beraberliğimizin anlaşılmasını istiyorum. Yani kadına itaat, kadını dinlemek, kadın konusunda sorular, kadınla imtihan olmak konusunu ben anne ve ben olarak, yani ana oğul olarak düşünülmesinden yanayım öncelikle. Kur'an-ı Kerim anaya babaya iyi davranmamızı, yani biraz da onlarla özellikle geçinmemizi Allah'a itaatle birlikte zikrediyorsa bu işin ciddiyetini bir kere daha vurgulayalım. Mesela İsra suresinin 23 ve 24. ayetlerini beraber okuyalım. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا. Allah emretti, hükme bağladı, kesin kural koydu ki kendisinden başkasına kul köle olmak yasak. Kendisinden başka hiç kimsenin kulu kölesi olmayacağız. Bir dediğini iki etmediğimiz, her dediğini dinlediğimiz, tamam senin dediğin gibi başkasını düşünmüyorum, aynen boyun büküyorum, var mı başkası, hayır kesinlikle diyebileceğimiz sadece Allah. Sonra وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, Bir de bir emri daha, hükme bağladığı bir konu daha var Allah'ın. Anaya babaya ihsanda bulunmak gerekir. Bu sure ihsanı şöyle anlatmaya devam ediyor. Mesela İmma yebluğanne indekel kibar ehaduhuma ev kilahuma. Yani düşünün, onlardan ikisi veya herhangi biri, yani ya anne ya baba sadece veya her ikisi birlikte, eğer ihtiyarlık döneminde senin yanında olurlarsa, yani biraz da doğrudan tercüme etmeye çalışırsak, ihtiyarlığı senin yanındayken bulurlarsa onlar, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ, onlara üf demeyin, onlara üf deme. Tabi meallere üf bile demeyin olarak geçiyor bu kelime, çünkü yani üf deme de aman sende diye bağır mı? Hayır, hiçbiri üf anlamına gelebilecek onların azarlanması, onların gönüllerinin kırılması, onların varlıklarının yok sayılması manasına her şey nehyediliyor. Ve la tenherhuma, azarlamayın onları. Ve kullehuma kavlen kerima, İkram edici, tatlı, hoş, şirin sözler söyleyin onlara. Gönül alıcı sözler. Dahası vahfız lehuma cenahadzulli minar rahme. Bir de rahmet ve merhamet, şefkat ve merhamet kanatlarını gerin onların üzerine. Ve kur rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Yani onlar nasıl beni küçükken terbiye etmişler, nasıl bana katlanmışlarsa, onlar nasıl benim eğitimim için çaba göstermişler, iyi olmam için uğraşmışlarsa, nasıl onlar bana ihsanda bulunmuş, inamda bulunmuş, lütufta bulunmuş, iyilikte bulunmuşlarsa, ya Rabbi onlara rahmet ve merhametini lütfet, onlara merhamet ediver, cennet lütfet onlara diye dua edeceğiz. Ayette Allah'a kul köle olacağımız anlatılıyor ama anaya babaya ihsanda bulunacağız. İhsan demek ki onlar ihtiyar olarak yanımızdaysa azarlamak yok, bağırıp çağırmak yok, onlara güzel hoş söz söyleyeceğiz, ikram edeceğiz, yani onlara değer vereceğiz, rahmet ve merhamet kanatlarını, şefkat ve merhamet kanatlarını gerip onların rahat ve huzur içinde olmaları için elimizden geleni yapacağız ve de dua edeceğiz Allah'a, ya Rabbi anama babama merhamet et diye. Zaten aynı emir Ankebut suresi 8. ayette ve vassayna el insane bi valideyhi husna, Ahkaf suresinin 15. ayetinde ise ve vassayna el insane bi valideyhi ihsana, yani aynı kelime hemen hemen, biz insana tavsiyede bulunduk, yani yaparsan yap gibi değil, emrettik, ey insan anana babana iyilikte bulun, ihsanda bulun, husna davran diye, yani onların cenneti için uğraş, cehennemden kurtulmaları için gayret et diye öyle emrettik diyor Allah. Demek ki anaya babaya ihsanda bulunmak, onlara husna davranmak. Hani bir duamız vardı ya, Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Sanki anne babamız için hem dünya hem ahiret hasenesi isteyeceğiz Allah'tan. Bunun için bize düşeni yapacağız. Uyaracağımız noktada uyaracak, sözünü dinleyeceğimiz noktada dinleyeceğiz. Peki hep mi dinleyeceğiz ama, ne derlerse Allah makamına koyup Tanrı zannederek öyle mi hareket edeceğiz? Haşa ve kella, olmaz öyle şey. Çünkü Ankebut suresi 8. ayet şöyle devam ediyor. Ve in cahedake litüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fela tudahuma. Aynı gerçek Lokman suresinin 15. ayetinde şöyle ifade edilmiş. Ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fela tudahuma. Evet, anaya babaya güzel davranalım, dediklerini dinleme makamında olalım ama her dediklerini mi? Kesinlikle. Çünkü eğer onlar diyor bu ayetler, Allah'ı ortaklı düşünme konusunda bir baskı unsuru taşıyorlarsa analık babalıklarından dolayı, yani anneyiz babayız diye, çocuğumuza emretme makamındayız diye, biz ne dersek o yapmak zorundadır diye Allah'a isyan emrediyorlarsa, Allah'ı ortaklı bilmenin gereği bir amelden yanaysalar, yani yaygın kelimesiyle şirk istiyorlarsa, tamam Allah'ı dinle ama hayatının tümünde Allah karışmasın, bir de ben ya da bir de annen baban ya da bir de amirin memurun ya da bir de malın mülkün ya da bir de birileri, diğerler, ötekiler, berikiler karışsın diye Allah'ın yanında Allah gibi hayatıma karışma makamında birilerinin olmasını istiyorlarsa, فَلَا تُضِعْهُمَا, onlara itaat etmek yok. Yani onlar o noktaya ermişlerse artık analık ve babalıklarını bitirmişler, sanki kendilerini tanrı ve tanrıça ilan etmişlercesine onlar itaat makamından kendilerini düşürmüşler demektir. Dinlemem onları. Çünkü evet anamı dinleyeceğim, babamı dinleyeceğim ama Allah dedi diye dinleyeceğim. Allah da dinleme dediği noktaya ermişlerse, o konuma geçmişlerse o zaman dinlemem. Çünkü hem Ankebut suresi 8. ayet hem de Lokman suresi 15. ayet bana bunları öğretti. Yanlış öğrenmiş olabilirim. Bir zahmet siz de bakın. Bizden önce ashabtan bu yana, sahabe neslinden bu yana bu ayetleri öğrenmeye çalışanların öğrenileriyle, öğretileriyle beraber olun. Taberi'ye, Razi'ye müracaat edin. Ya da Maverdi ile, Kurtubi ile beraber olun. Ya da daha sonraki nesillere gelin. Nice ayetler, nice hadisleri öğrendiğini iddia edip kitap haline getirenlerin eserlerine müracaat edin. Ya da çevrenizde yaşayan, bilen insanlarla konuşun, tartışın. Bir kişiden din öğrenmek değil, bir kişinin dinini din diye telakki etmek, almak, uygulamak değil. Ama dini öğrenmek derdinde olun ve bunun dışında anlamlar çıkıyorsa bir zahmet bana da ulaştırın. Peki ne yapacağız o zaman böyle bir noktada? Allah'a isyan isterlerse dinlemeyeceğiz, tamam. Fakat isyanın dışında bir şeyler isterlerse, yani o da doğru, bu da doğru olan bir konuda bir istekleri var ve ısrar ediyorlarsa ne yapacağız? Lokman 15. ayet وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا buyurur. Yani geri kalan işlerde, isyan olmayan işlerde onları Allah gibi, peygamber gibi dinleyin demiyor Allah. Ya geçinin diyor onlarla. Kırmayın, ezip bozmayın, yerle bir etmeyin, paramparça etmeyin, gönül taşıdıklarını unutmayın. Çünkü Lokman 14. ayet annemizi hamaletu ummuhu vehnen ala vehnin, Ahkaf 15. ayet de yine annemizi hamaletu ummuhu kurhan ve vadatu kurha olarak tarif ediyor. Yani anne çocuğunu sıkıntı üstüne sıkıntıyla taşır, zorluk üstüne zorlukla taşır. Ahkaf'a göre de onu gerçekten zor taşımış ve zor doğurmuştur diyor. Böyle bir varlık, yani varlığımıza sebep bir varlık olarak anne ve onunla birlikte babaya ben itaat etmeyeceğim noktada da, ama itaat edeceksem daha güzelini bildiğim hayat programında da kırıcı olmadan onunla beraber olacağım. Nasıl anlasak? Ne geldi aklınıza bilmem ki. Aslında din şöyle karşılıklı ağızdan kulağa, göz göze anlaşılır benim zannettiğim. Fakat şimdi öyle değil. Bir başka dünyayı yaşıyoruz. Böyle anlatılınca da böyle anlaşılıyor. Acaba anlaşılıyor mu? Kastettiğim o mu? Ya da soracağınız neydi ki? Bilmem ki böyle bir dünyayı. Efendim telefon bağlantılı olsa, ben yine de ağızdan kulağa, göz göze bir anlatımın yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını kabul ediyorum. Arkadaşınıza gidecektiniz bugün. Size göre gitmek zorundasınız. Ama yarın gitseniz kıyamet kopar mı? Yani biraz da halk diliyle gavur olur musunuz? Yo diyebiliyorsanız, o zaman anneniz yarın git diyorsa, bugünü ertelemeniz sizi dinden çıkarmıyorsa, sizi kafir etmiyorsa, bu bir dünya işi. Bugün mü, yarın mı? Ne yapacaksınız? Siz size göre mutlaka bugün gitmeliydiniz. Çünkü planı öyle yaptınız. Bana mazeret beyan etmeyin ama söz verdim. Müslüman verdiği sözü tutmak zorunda. İyi de Allah'a sözünüz var ya, annenizi de dinlemeye sözünüz var. Niye onu göz ardı ediyorsunuz? Yani o sözünüzün bugün gerçekleşmeyeceğine bir haber ulaştırma imkanınız her zaman vardır. Ya da alelacele son sürat gider, haber eder, dönersiniz. O ayrı, onu anlatmıyorum şimdi. Ama bugün mü gitseniz, yarına erteleseniz mi? Dininiz yıkılıyor mu? Hayır diyorsunuz değil mi? İşte dünya ile ilgili bir konu. Onunla ilgili bir konuda geçinecektiniz anne babanızla. Yani anne ya da baba. Yani senin dediğin çok güzel aslında. Yarın olması belki onların da benim de hayrıma olabilirdi. Gerçekten yani hayat tecrübesi, gerçekten ben düşünemedim. Öğlenin daha güzel olacağını şimdi anladım ama gel gör ki haber vermiş bulundum. Herkesin programı ona göre ayarlandı. Ne olur anne, hadi babam sen farklısın, sen iyisin. Sen ne kadar tatlı şeker bir anasın, sen ne kadar hoş bir babasın diye ikna edebilirseniz edin. Gönlünü alın. Yani onu şöyle size sevgisinden, sizi sevgisinden yararlanıp İstediğiniz programı yapmaya izin vermeye, hatta ciddi nazlanın ve zorlayın. Ama her şeye rağmen hayır demişler de başka bir şey dememişlerse, yapıverin, ne fark eder, kıyamet mi kopar? Öyle olunca anne ve babayla beraberliğin temel esprisini zannederim anlatmaya çalıştım. Bir evlat Allah'ı dinleyecektir ve peygamber modelinde Müslüman olacaktır. Yani bir insan önce insandır, sonra insan ve ölürken yine insandır. Önce evlattır, önce anadır, önce babadır, önce çocuktur, önce komşudur, önce alan sonra satandır değil yani. Yani insandır ve imtihan için vardır. Allah'ı dinleyecek peygamber örnekliğinde Allah'a kul köle olacaktır. Ama kulluğun gereklerinden biri, nasıl ticarette karşıdakine şöyle davransa, kulluğun gereklerinden biri nasıl hanımına şöyle kocasına böyle davranmaksa, kulluğun gereklerinden biri nasıl çocuğuna güzel eğitim vermek zorunda olduğuysa, kulluğun gereklerinden biri de ana babayı memnun etmektir. Eğer haram bir şey istiyorlarsa, yasak bir bölgeye çekiyorlarsa, Allah'a isyandan yana, şirkten yanaysalar, onları ana baba bilmeyeceğiz, yok kabul edeceğiz, olmaz öyle şey ama reddederken alınlarının ortasına vurup sırt üstü yatırmak şeklinde değil. Çünkü onlar bizim ana babamız. Onlara rahmet ve merhamet ve şefkat kanatlarını gerecektik. Onların yanlışını güzel anlatacağız. Hocanın talebesini anlattığı gibi değil. Komutanın askerine söylediği gibi değil. Amirin memuruna veya bir başkanın, bir sultanın tebaasına söylediği gibi değil. Bir evladın ana babasına söylediği gibi. Hele toplumsal yapı, şu içinde bulunduğumuz durum gibi ise, galiba mübalağalı olmayacak, ben kanaatimi söyleyeyim, hiçbir koca karısının yanında, hiçbir ana baba çocuğunun yanında tenkide razı değil. Bir de düşünün, tenkit adam için karısından, ana baba için de çocuğundan gelse, hiç mi hiç razı olmazlar? Buna hazır değil bu insanlar. Öyleyse onlar razı değilse canları cehenneme mi diyeceksiniz? Kimi gönderiyorsunuz? Kocanızı ve anne babanızı cehenneme. Ne olacak? Cennette yeriniz bol mu olacak? Onların yerini size mi verecek Allah? Onu mu demek istiyorsunuz? Olmaz öyle. Çünkü cehenneme gidiyor gördüğümüz birilerinin cennete çağrılı vermeleri, ellerinden eteklerinden tutulu vermeleri eğer mümkünse, eğer biz bu işi yapmamışsak, yarın onlar bizim yakamıza yapışacaklar, biz onların ellerine yapışmadık diye. İşte anne babayla iyi geçinmenin programı. Onlar dediklerinde yanlış olmayabilirler ama bizimki de doğru olabilir. Ya da onlar daha iyi bilemeyebilirler ama bizimki çok daha iyi olabilir. Onlar yarını biz kadar göremeyebilirler. Onlar ihtiyarlıklarından dolayı, onlar değişik zaaflarından dolayı, onlar kendi dönemlerinin bize intikal ettirilememesi anlamına bir program bozukluğundan dolayı, onlar ne dediklerini net ifade edememelerinden dolayı bize göre daha doğruyu bilemeyebilirler, bulamayabilirler. Peki ne yapacağız? Vuracaksınız gözünün ortasına, göstereceksiniz öyle mi? Yavaş vurun da acımasın. Evet gösterin ama yavaş yavaş, tatlı tatlı, güzel güzel. Mesela bir bal koyun önünüze, her kelimede, her cümlede ağzınıza biraz bal sürün, öyle tatlı konuşun. Olur mu? Deneyin, ben denedim oldu, güzel oluyor üstelik. Yani size kızmışsa ananız, ya da küsmekten yanaysa, neredeyse kırılmışsa, ya da paramparça oldu olacak, tam işi bitmişse, hemen sofradaysanız, tatlıdan alın ağzınıza, alın, bakın anne, bak tatlı bir ağızda güzel söylüyorum. Öyle değil anne, sen farklısın. Benim anam bir tane. Vallahi yeryüzünde başka anam yok diye Doğru da değil mi? Herkesin anası bir tane tabii. Bilmem başka farklı fazla fazla anaları olanlar olabilir ayrı şey. Ama benim anam bir tane diyeceksiniz. İşte onun gönlünü etmeye çalışacaksınız. Çünkü değer mi anneler gönül etmeye, gönlünü etmeye? Bana göre iki kere değer. Çünkü ben öylece Allah'ı memnun edeceğim. Yani benim Allah'ı memnun etme vasıtam ve vesilemdir. Onun için ben anamı babamı memnun etmek için, yani Allah'ı memnun etmek için uğraşacağım. Demek ki özetliyoruz bu bölümü. Ana baba eğer Allah'a itaatten sonra onlara iyilik imkanımız, iyi davranma imkanımız varsa bu bir emirdir. Ama şirk isterlerse onlara itaat etmeyeceğiz. Diğer işlerde onlarla geçineceğiz. Ama değilse, yani onlar kendilerini Rab, İlah, Tanrı bilmişler, çocuklarına da bu konuyu mutlak itaat konusu olarak empoze ediyorlarsa, yani onlar kendilerini Rab bilmişler, İlah bilmişler, Tanrı bilmişlerse böyle bilecekler ve de çocukları da onlara mutlak itaat edecek diye böyle bir hayat istiyorlarsa bu yasak. Çünkü Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadis: La ta'ate li mahlukin inde masiyetillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Allah'a isyan olabilecek bir makamda mahlukat ve mevcudattan hiçbir şeye itaat yoktur. İtaat ancak İslam'ın istediği konulardadır. Yine şöyle bir rivayet var: Es-sem'u ve't-ta'a hakkun ma lem yu'mer bi ma'siyetin fe izâ umira bi ma'siyetin la sem'a ve la ta'a. Yani duydum, dinledim, anladım ve itaat ediyorum demek gerekir. Ama masiyet emredilmedikçe, isyan ve şirk emredilmedikçe, eğer emredilen masiyetse, isyansa, kötülükse, şirkse, günahsa, o zaman ne dinlenir ne itaat edilir. Bu şartlarla ana baba veya başka bir Müslümanla sözü dinlenerek geçinilecektir. Yani konu ona anlatılacak, o ifade edilecek, o öğretilecek, o gündemde tutulacak, o gerçek karşımızdakinin dünyasına indirgenecektir. Ama insanlar karşıdakine sanki değer vermeyi bilmiyorlar. Ya da dünya ölçüsüyle değer vermeye çalışıyorlar. Var mı bir getirisi? Değer versin, saygı duysun. Ayağa değil amuda kalksın hatta, telefonda önünü iliklesin. Bir getirisi var mı? Önemli olan o. Yani bir kelepir mal mı alabilecek imkan mı hazırladı? Bir tayin işim var, ondan bir beklentisi mi var? Bir rapor derdi, bir ilaç derdi, bir para derdi, bir gelir derdi mi var? Bir dünya ve dünyalık mı var? E tamam, ona tüm saygısını sunsun. Telefon geliyor, hay hay efendim, can feda efendim, lütfen efendim, rica ederim efendim, emredersiniz. Yani söylemeniz yeter efendim, tekrara ne gerek var efendim? Artık adam neredeyse yarım saat sıralıyor tüm saygı ifadelerini. Kendisi telefon ediyor, saygılar, sevgiler, hürmetler efendim. Yarım saat bir mukaddimeden, bir takla atmadan sonra derdini söylüyor. Peki aynı adam bu kadar saygı sevgi biliyor da, bu kadar hürmet hizmet biliyor da, bu adam bu kadar lütfen davranıyor, can feda hay hay davranıyor da, mesela neden evine öyle değil, telefon ediyor selamsız, bağırıyor düşman gibi sanki, sanki dövüşecek gibi. Oysa o ona Allah'ın emanetiydi, niye düşünmüyor ki? Ama tam tersi de işte o da yanlış. Yani dengeli olmayı bilmek gerekir. Evet, bir adam karısını düşman bilmeyecek ama onun kulu kölesi de olmadığını bilecektir. Dengeyi bozmamak şartıyla ana baba konusunda hadislerle anlatımımızı sürdürelim. Bir adam aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, yani acaba gönlü hoş edilmeye önce kim layık? Benim çevremdeki insanlar, hısım, akraba, eş, dost, tanıdık, bildik, ana baba, kavim, kardeş, oğlan, kız, karım, yani diyalog halinde olduğum, beraber olduğum, görüşüp konuştuğum insanlar içinde sözünü dinlemeye, gönlü hoş edilmeye, yani memnun edilmeye layık. Sözü dinlemekten kastımız emre amade olmak değil. Yani gönlünü hoş edeceğim, saygı duyup sevgimi beyan edeceğim, bu işe ilk layık, en layık kimdir? Annendir. Annendir, annendir. sonra babandır diyor Peygamberimiz. Tecrit 1965. Soruyorlar çocuğa, anneni mi çok seviyorsun babanı mı? Annemi diyor. Bak babana söyleriz ama diyorlar. Olsun söyleyin, Peygamberimiz öyle söylemedi mi diyor. Evet, ana, ana, ana, sonra baba. Yani baba beklesin kenarda. Galiba babanın babalık özelliği bunu gerektiriyor zaten. Mesela hasbelkader bazen yaşı benim yarımın yaşından daha az olanlar elimi öpmek istiyorlar. Alışmamak için öptürmüyoruz. Değilse öpenin bir zararı olur mu bilmiyorum. Ama benim kaybım olacağını zannediyorum. Ve diyorum ki annen sağ mı? Evet diyor. Ne ilgisi var dercesine. O zaman diyorum her gün elini öp. Özellikle evden çıkarken. Yani yanından ayrılırken. Peki. Baban sağ mı? Evet diyor. O zaman bayramdan bayrama da onun elini öp. İyice şaşırıyor tabii. Sonra ilave ediyorum. Benim tanıdığım piyasada el öpülecek kimse kalmadı diye. Tabii bu bir espri. Herkes kendine göre buluyorsa öpsün ama annemizin her gün, babamızın bayramdan bayrama elini öpmemiz gerekiyor. Şimdi her gün annesinin yanından ayrılan annesinin elini öpecekmiş, dua alacakmış. Ya yanında olmayanlar, ya dünyayı kucaklamak için yanında bulunamayanlar, ya haftada bir gittiğine sevinen, bazen onu da göremeyenler, ya elini öptüğü halde dua etmeyen anaların çocukları. Bunları uzatınca dert büyüyor. Ben hadislere dönüyorum. Ana baba, işte onlara hayır emrediyorum diyor aleyhissalatü vesselam Kenzul Ummal 45.445'te. Devam eden hadisler de şöyle: ana, ana ve baba, sonra üçüncüden sonra diğer akrabalar sıraya giriyor. Yani hani az önce Tecrid-i Sarih'ten öğrendiğimiz hadiste anne, anne, anne, sonra baba demiştik. Bu bir başka hadis, o da bir de akrabalar sıraya girdiğini söylüyor Peygamberimiz. Yine Rudani'de okuduğum bir hadise göre, bir erkeğin en çok sözünü dinleyeceği kimse anası, bir kadının en çok sözünü dinleyeceği kimse de kocasıdır buyuruyor. Yani bir erkeğe göre anne, bir kadına göre koca en çok sözü dinleme makamında olacak. Yine aynı konuyu anlatan bir başka hadis. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Cebrail geldi. Anası, babası, her ikisi veya birisi ihtiyarlığında bir adamın yanında bulunurlar da onlara itaatle cehennemden kurtulamayanlara yazıklar olsun, burnu sürtülsün dedi. Bana da amin de dedi. Ben de amin dedim diyor. Devam etmiş Cebrail öğretisine. Ramazan gelir geçer de küçük günahlarını büyüklerini affettirerek cehennemden kurtulamayanlara yazıklar olsun, burnu sürtülsün dedi. Amin de dedi, amin dedim diyor Peygamberimiz. Ve üçüncüsü, yanında ben anılıyor da bana salavat getirmezse, sonunda böylece cehennemden kurtuluşuna zemin hazırlamazsa yazıklar olsun, amin de dedi, ben de amin dedim diyor. Herhalde çok açık olunca, biraz da çok duyulduğunu zannederek, üzerinde hiç yorum yapmaya gerek duymuyorum. Anne ve baban diyor Peygamberimiz bir hadiste, cennet ve cehennemindir. Demek ki bir insanın annesi babası hem cenneti hem de cehennemi. Ama siz hangisini biliyordunuz? Cennet anaların ayakları altında. Yani her ikisi de peygamberden bize nakledilen hadisler. Birisi 45.453, birisi 45.439. Ben hem cenneti ya da hem cehennemi, ki Allah korusun, anne ve babamla kazanabileceğim. Konuyla ilgili bir iki rivayetimiz kaldı ve bitirelim inşallah. Kişinin ana babasına sövmesi, onlara lanet etmesi büyük günahtır diyor Peygamberimiz. Hatta soruyorlar ya Resulallah, bu nasıl olur? O bir adamın babasına söver, lanet eder, o da onun babasına. O bir adamın anasına söver, lanet eder, o da onun anasına söver, lanet eder diyor. Son bir hadiste şöyle: Allah iki suçun cezasını dünyada acele verir. Anaya babaya isyan ile bağı, yani azgınlık, yani zulüm, yani taşkınlığın cezası. Başa dönüyorum, ilk hadisi tekrar ediyorum. Her sabah iki melek şöyle nida eder. Şöyle seslenirler: Eyvah! Yazıklar olsun erkeklere, kadınlarla imtihanlarını eğer kaybederlerse, eyvah! Yazıklar olsun kadınlara, eğer erkeklerle imtihanlarını kaybederlerse. İşte bu gerçeğe binaen bir hadis okumuştuk. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor, Üsame bin Zeyd'den nakil, bu ümmetim için kadınlardan daha çetin bir imtihan sorusu, kadınlar bölümünden daha büyük, daha ciddi, daha çetin bir imtihan bölümü bırakmadım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.